genel izleyici kitlesi için uygundur.
EkoTürk ekranlarından herkese selamlar. Bir muhakeme programıyla karşınızdayız. Ben Fatih Ergenekon ve bugün konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Okuyan olacak. Sevgili hocam, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Nasılsınız hocam?
Elhamdülillah Fatih'ciğim. Sen nasılsın? İyi
beraberiz, mutluyuz. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. İyi ki Kur'an üzerine konuşuyoruz. İyi ki Kur'an'ı anlamaya çalışıyoruz.
Elhamdülillah.
Bundan daha büyük bir çaba, daha önemli bir gayretti herhalde. Bu hayat için olmasa gerek. Malum hocam, bugün Kadir Gecesi olarak addediliyor.
Evet.
Ben hani yıllardır da sizin hocam nacizane bir talebeniz sayılırım. Söyledikleriniz hep zihnimde de dolaşır. Hep dersiniz yani Kur'an'a baktığımızda Kadir Gecesi'nin dışında diğer gecelerin pek Kur'an'ı referansı yoktur.
Evet.
Kadir Gecesi dediğimizde ise insanlığın adeta gidişatını değiştirecek olayların yaşanmış olduğu bir gece hocam.
Evet.
Hani bu anlamda Kadir ne demektir? Kadir Gecesi'nde sizin izleyicilerimize yapmasını istediğiniz tavsiyeleriniz var mı? Bu minimalde de hocam bir serlevhamızı da belirlemiş olduk.
Evet, teşekkür ederim bu geceki programa beni davet etmiş olduğunuz için. Benim için çok kıymetli meşguliyetlerdir Kur'an'ı konuşmak, Kur'an'ı merkeze alan bir sunum yapmak. Ben yaratılış gayemizi ancak Kur'an'ı merkeze alarak gerçekleştirebileceğimize inanan bir kardeşinizim. Bunun ötesinde hani Kur'an hayatın merkezinde değil de başka bir yerlerde ise, isterse yukarılarda diye hayal edilsin, bunun Kur'an'ın indiriliş gayesine uygun olmadığını düşünürüm daima. Hani Kur'an-ı Kerim'i böyle insanlar evlerinde hep yükseklere koyarlar, saygı görüntüsü olsun diye. Buna kıymet veriyorum yani, bunu küçümsemiyorum da. Biraz daha muhakeme edilirse, programın adına uygun olarak söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim kaynağı itibariyle zaten yukarılardan geldi. Yukarılardan gelen kitabı gene yukarılara doğru göndermek gibi bir algıya hizmet etmesin bu iş. Kur'an-ı Kerim böyle yükseklerden geldi. El kitabı olsun, elimizin kitabı olsun, elimizin her an ulaşabileceği bir yerde olsun, hayatımız onunla yürüsün, onunla anlam kazansın diye bir çaba içerisindeyiz. Yolumuz, yolculuğumuz bu istikamette şekilleniyor. Ben Kadir Gecesi'ni de insanların kaderiyle ilişkilendirdiğim, onların hayatlarına anlam kazandıran, kadir kıymet kazandıran, hayatın ilahi bir ölçü üzerinden dizayn edildiğini ve bu ölçünün hem evrende gerçekleştirildiğini, hem insan ilişkilerinde gözetilmesi lazım geldiğini, hem de insanı insan yapan değerlerin ancak o ölçülere riayet etmekle mümkün olabileceğini söylüyor ve öteden beri bütün bu geceye dair söylemlerimi bu minvalde şekillendirmeye gayret ediyorum.
Yani ölçü anlamını hocam aldığımızda, evet, insanlarla olan ilişkilerimizde, Rabbimizle olan ilişkilerimizde, varlık evrenle olan, hatta diğer canlılar değil mi, hayvanlarla, varlıkla, doğayla olan ilişkilerimizde de bir ölçü dizayn ediyor o halde bize.
Evet, ben Kadir Gecesi'ni Kur'an'la ilişkilendirdiğimde burayı bakarım, buraya bakarım. Şimdi evrende bir ölçü var. Rahman suresi işte tam da bunu içeren ayetlerle başlıyor. İşte diyor ki Eşşemsü vel kamaru bi husbanin. Yani güneş ve ay bir hesaba göre varlığını sürdürür. Hem bir hesap oluşturmak içindir güneş ve ay, hem de kendileri sistemlerini sürdürmek için bir hesaba, bir ölçüye, bir nizama, bir mizana, bir dengeye sahip kılınmıştır. Böyle güneş bugün oradan, yarın şuradan, ertesi gün bambaşka bir yerden aklına kafasına estiği gibi hareket etmiyor. Ölçüsü var, hesabı var, mizanı var, dengesi var.
Hatta bazı hocam müfessirler matematiğin de olabileceğini buradan çıkartıyorlar. İşte, değil mi? Hüsbem'den hani tabii, varlığın dilinin matematik olduğunu diyoruz hocam hep evrenseldir diye. Hı.
Ona da dikkat çekmeye çalıştım. Yani güneş ve ay hesapla ilişkili bizim gündemimizi şekillendiren gök cisimleridir. Yani hem onlar varlıklarını hesapla, bir hesaba göre sürdürürler, hem de güneş ve ay bizim hesap üretmemizi, bir hesaba dair bilinç üretmemizi sağlayan gök cisimleridir. Bu da kaderle, kadirle ilişkili bir bakış açısıdır. O ayeti öyle de değerlendirelim. Devam ediyor. Sonra diyor ki, işte gövdeli bitkiler ve gövdesiz bitkiler secde ederler. Yani Allah'ın onları yarattığı yasası neyse, işte o yasaya secde ederler. Yani o yasanın onların kaderi olduğunu Allah-u Teala belirlemiş olur. Onlar da kendi halleriyle o kadere boyun eğerler.
Hazreti Peygamber'in Ebu Zer'e güneş nereye gitti ya Resulallah diye sorduğunda hani secde etmeye gitti. Hı. Diyor ya, bir güneşin batışını izliyorlar hocam beraber. Yani bu rivayet aktarılır bize. Evet. O zaman Hazreti Peygamber'in bu sözü biraz bu ayetlerin tefsiri minvalinde anlaşılabilir.
Anlaşılabilir. Zaten bir söz eğer gerçekten Peygamberimizin ise o sözün Kur'an'dan mutlaka bir referansı vardır demektir. Kur'an'dan referanslı değilse bir söz, o sözün Peygamber'e ait olup olmayacağı son derece sıkıntılıdır. Hiç kimsenin o noktada bir garantisi olamaz. Şimdi bu 6. ayet bu. 7. ayette diyor ki وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا, Allah göğü yükseltmiştir. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, ve Allah mizan koymuştur. Yani Allah bir ölçü koymuştur, bir denge koymuştur. Allah'ın bir sistemi vardır. Bu gök cisimlerinin, yukarıdaki alemin varlığını sürdürmesi böyle rastgele filan değildir. Hani matematik denecekse işte tam da oradadır bu işler. Bir denge, bir ölçü Allah koymuştur. Bize de diyor ki اَلَّا تَدْغَوْ فِي الْمِيزَانِ, siz sakın ha bu ölçüyle alakalı dengeyi bozmayın. Sakın ha bir aşırı tavır içerisine girmeyin. Yani Rum Suresi 41. ayette buyurulduğu gibi karada ve denizde bozulmalar meydana geliyor. İnsanların elleriyle yaptıklarından dolayı bozmayın yani bu dengeyi demek istiyor. Evrenin gidişatına sizin olumsuz bir müdahaleniz olmasın. Çünkü evrenin kaderini Allah belirlemiştir. وَاَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ, siz de hem evrenle, tabiatla ilişkinizde dengeyi bozmayın, hem de kendi insan ilişkileri aranızda, yani bir hukuki, bir alışveriş meselesi gündemdeyse, orada vezni, yani tartıyı, yani ölçüyü adaletle ikame edin, adaletli ölçün, tartın. وَلَا تُخْسِرُ الْم۪يزَانَ, sakın ha ölçüde tartıda eksiklik yapmayın, eksik tartmayın. Sonra da vel arda vada'aha lil enam, Allah yeryüzünü de canlılar için yaratmıştır. Yani bu ölçünün, bu dengenin içerisinde Rabbimiz o külli irade dediğimiz büyük iradesiyle her şeye bir denge koymuş, bir ölçü koymuş. İşte Kadir Gecesi dediğimiz gece de aslında Rabbimizin evrene dair, canlı cansız çevremize dair ve insana dair ne tür bilgiler verilecekse, ne tür bilgiler gerekliyse o bilgileri içeren kitabı işte o gecede, yani bu gecede, yani Kadir Gecesi'nde, ölçü gecesinde Rabbimiz indirmeye başladığını ilan etmek istiyor. Ben Kadir Gecesi denince evrenin bu denge ile ta en başta yaratılışının kastedildiği kanaatindeyim. Bir Kadir Gecesi bu evrenin oluşmaya başladığı ve Cenab-ı Hakk'ın bu evrene ölçü koyduğu o ilk zaman neyse, işte Kadir oraya bir gönderme olarak anlaşılabilir. Çünkü bu yoruma göre inna enzelnahu fi leyletil kadri, biz onu o ölçü gecesinde indirdik. El Kadir, Elif Lam, yani o ölçünün bilinen bir ölçü olduğunu, yani insanların gündeminde olan bir kadir, kıymet, ölçü manasına gelebilecek bir geceye gönderme yapılıyor. O gece bu sistemin ilk inşa edildiği ve sonrasında da ihya edileceği zamanı ikisini beraber kuşatan bir anlam derinliğinin olduğu düşüncesindeyim. İkinci yorum itibariyle de Kadir Gecesi vahyin indirilmeye başlandığı gecedir. Yani miladi 610 yılının Ramazan ayının işte son 10 gününde olduğu, başka bazı rivayetlerde 15'inden sonra olduğu, Ramazan'ın içinde olduğu, hatta yılın tamamının içerisinde olabileceği, fakat halk dilinde, halk gündeminde daha çok 27. gece diye şöhret bulduğu için işte Ramazan'ın 27. gecesinde vahyin indirilmeye başlandığı gece Kadir Gecesidir. O geceyi bir önceki ya da bir sonraki geceden farklı kılan unsur o gecede vahyin indirilmeye başlanmasıdır. Yani o gece kadir, kıymet ölçüsünü vahiyden o gece almıştır. O geceyi diğer gecelerden farklı kılan vahyin o gecede indirilmeye başlanmasıdır. Bu itibarla ben bu gecenin, yani şimdi içinde bulunduğumuz bu gecenin ta 610 yılında Efendimiz Aleyhisselam'ın vahiy ile ilk buluşmaya başladığı gecenin yıl dönümü olduğunu ve biz şimdi onun aslında yıl dönümünü kutladığımızı, o geceyi hatırlayarak bu duruşumuzu sergileyelim diye söylememi ona göre şekillendiriyorum. Başka bir şey daha söyleyeceğim biraz sonra. Surenin 4. ayetindeki bir kullanımdan hareketle bunu bir geceye değil de koca bir ömre yaymak lazım geldiğini de suredeki bir kullanımdan hareketle kardeşlerime aktarmaya gayret edeceğim. Şimdi Kadir Gecesi'nde Kur'an indirilmeye başlandı. Kadir Gecesi de kıymetini oradan alıyor. O zaman bir insanın kadir ve kıymet diye bir yolculuğu varsa o yolculuk Kur'an'la buluşmayla ancak anlamını kazanacaktır.
Hocam hani az önce demiştiniz ya, bir önceki gece ile bir sonraki geceyi ayıran en önemli faktör vahyin nazil olmaya başlaması, inmeye başlaması.
Evet.
O zaman biz de biraz kendi farklılığımızı, farkındalığımızı oluşturmak istiyorsak, hı, aynı geceye inen bu Kur'an vahyini kendi herhalde hayatımıza tatbik edip indirmeye başladığımız ölçüde mi?
Evet. Farklılığımız. Bu bir yorum. Biz bunu çok sıklıkla söylüyoruz ama yani aklımıza böyle geldiği için ya da böyle sloganik bir şey söyleyelim diye ben bunu söylemiyorum. Bu surenin 4. ayetindeki bir kullanım bizi bu sureyi, bu geceyi öyle anlamamız lazım geldiği noktasında inşa ediyor. Ben öyle inanıyorum. Onu söyleyeceğim birazdan. Şimdi bu gece nedir? Hani bu geceye dair bir iki bir şey daha söyleyeyim. Hani geceyle ilgili duruşumuzu kardeşlerimizin biraz daha net anlaması için şimdi söyleyeceklerimi ifade edeyim. Kadir Gecesi insanlığın Kur'an'la buluşturulduğu ilk gecedir. Yani biz bu gece aslında Kur'an'ın insanlığa gönderilmesini kutluyoruz. Peki nasıl kutlayacağız bunu? Kur'an'la kutlayacağız. Çünkü teşekkür edeceğiz Rabbimize.
Kendi cinsinden mi teşekkür
edelim? Evet, kendi cinsinden teşekkür edelim isterim. Yani bu geceyi dün ve yarınki gecelerden ayıran unsur madem ki Kur'an'dır, o zaman bizim madem ki Kur'an'la buluşmamız bir teşekkür sebebidir ki elbette öyledir, o zaman bu teşekkürü nimet cinsinden ortaya koymalıyız. Yani biz bu gece, sorunuzun içinde de bu vardı, ne yapmalıyız? Bu gece bolca anlayarak Kur'an okumalıyız. Yani raflarda duran Kur'an'ı, evlerde olan Kur'an'ı ellere alalım, satırlarda yazılı kelamı sadırlara taşıyalım. Sadırlara, yani gönüllere taşıdığımız Kur'an'ı bizi inşa eden bir mahiyetle hayatımızı ihya etmesi için onu kendi pratiklerimize aktaralım. Bunun teşekkürü ancak böyle olur, böyle olmalıdır. Bu bizim vahiy ile buluşturulmamızın yıl dönümüdür. Teşekkürü de o cinsten yapmalıyız.
O zaman okumaktan maksadımızın anlamak, anlamaktan maksadımızı hayatın içerisine taşıyabilmek, dökmek olarak anlasak yanlış olmayacak.
Tabii evet, işte tam da söylemek istediğim bu özet olarak. Bu gecenin bir anlamı daha var benim için. O da bu gece aslında insanlığın son kez risaletle buluşturulduğunun da yıl dönümüdür. Yani bu gece Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberlikle buluşturulduğunun yıl dönümüdür. Biz zaten hem peygamberimiz risaletle buluşturuldu diye bu gece, hem insanlık vahiy ile buluşturuldu diye Rabbimiz bize acaba nasıl teşekkür etmemiz lazım gelir sorusunu soracağımızı bildiği için bize iki tane nimet indirdi. Dedi ki bir, o gecenin teşekkürü hatta hayatın teşekkürü Kur'an'la diyaloğunuz, Kur'an'ı merkeze aldığınız bir yürüyüşünüz şeklinde tecelli etsin. Bir de bu aya mahsus olmak üzere teşekkürünüzü oruçla yerine getirin. Yani oruç tutmak aslında vahyin ve risaletin insanlıkla buluşturulmasının bir teşekkür ibadeti.
Peki hocam, risalete olan teşekkürü Hazreti Peygamber Aleyhisselam olan ittiba olarak anlayabilir miyiz?
Anlarız. Tabii hani ki.
Madem kendi cinsindendir dedik ya hocam.
Tabii, onu da anlarız. Zaten ben hani bu vahye dikkat çekmemin sebebi de açıp okuduğu zaman anlayarak, insanlar açıp okuduğu zaman açacaklar Araf suresi 158. 157. ayeti ve açacaklar Zuhruf suresinin 61. ayetini, açacaklar Ali İmran suresinin 31. ayetini. Bu üç ayette Rabbimizin bizim peygamberimize tabi olmamız lazım geldiğini, bize ilettiğini görecekler. Dolayısıyla peygamberimizin peygamberliğine teşekkür elbette hem bu vahiy iledir, elbette Ramazan'da oruç ibadeti iledir ve elbette onu hayatımızın tek üsve-i hasenesi dediğimiz tek güzel örneği olması itibariyle, rol model olması itibariyle peygamberimizi kendimize örnek edinmemizle bu mümkün olacaktır. İnsan olarak, Müslüman olarak bizlerin peygamberimizin dışında herhangi bir insanı örnek almak gibi bir görevimiz yoktur. Bizim görevimiz peygamberimizi örnek almaktır. Onun da tabi olmakla yükümlü tutulduğu bu kitaba uymayı kendimize hayat prensibi edinmemizdir. Kur'an bir dini öğretilerin kitabi kaynağıdır. Yani teorik kaynağıdır. Peygamberimiz ve onun sünneti de bu teorinin hayata yansıtılma biçimidir. Evet. Dolayısıyla biz bu geceyi Kur'an ve sünnet bütünlüğü noktasında çok kıymetli bir zaman olarak da kabul ederiz. Yani biz Kadir Gecesi'ni metin olarak, teorik olarak Kur'an'la buluşma, pratik olarak da peygamberimizin sünnetine tabi olma noktasında anlarız. Burada sünnet, Kur'an'ın dışında bir başka kaynak olarak sunduğumuz bir argüman değildir.
Etle tırnak gibi düşüneceğiz o zaman, değil mi hocam?
Yani şöyle, öyle de düşünebiliriz. Yani güneş ve ışığı gibi düşünebilirsiniz yani. Güneş, ışık veriyorsa güneştir. Din de yaşanıyorsa dindir. Onun yaşanabilirliğini bize gösteren Efendimiz Aleyhisselam'dır. Dolayısıyla sünnet denen şey, peygamberimizin Kur'an'a alternatif ya da Kur'an'a rağmen ürettiği öğretiler değil, Kur'an'ın yapın ya da yapmayın dediği ilkelerinin hayatta uygulanabilir olduğunu göstermek için bize rol model olarak uygulama halinde bize gösterdiği pratiklerin adıdır. Yani sünnet, Kur'an'ın hayata bakan tarafıdır. Sünnet ayrı, Kur'an ayrı şeyler değillerdir. Her zaman söylemeye çalışıyoruz. Bizim Kur'an dediğimiz her yerde otomatik olarak sünnet zaten otomatik olarak metnin içerisinde, söylemin içerisinde yer almaktadır. Bunu bir daha vurgulamak hani acaba şüphe mi var ki niye vurguluyor arkadaşlarımız, kardeşlerimiz düşünmesinler. Bizim böyle bir şüphemiz asla yok. Biz ümmet olarak da ilk nesil sahabiler olmak üzere bu ümmet ilk defa dinin doğru olduğunu, Allah'tan olduğunu inanma noktasında peygamberimize iman etmişlerdir önce. Önce peygamberimize iman etmiştir bu ümmet. Çünkü en başta böyle herkesin elinde bir kitap yoktu yani. Belli başlı ayet-i kerimeler inmişti. Ona güvendikleri için onun Allah'ın peygamberi olacağını, onun aktardığı söylemlerden hareketle ve hayat pratiklerini izledikleri için kabul etmişler. Onlar önce peygamberimize iman etmişler ve bu imanın sağlayıcı unsur olarak da onun tebliğ ettiği dini metin olarak Kur'an'ı kendilerine rehber edinmişlerdir. Buradan hareketle Kur'an diye bir davası olanın peygamberle alakalı herhangi bir sorununun olamayacağını ısrarla ve inatla beyan ediyoruz. Arada tartışmalara konu olan noktalar niye gündeme geliyor sorusunu soranlara da diyorum ki şimdilerde peygamberimize ait olduğu noktasında %100 emin olmadığımız, Kur'an'ın hakemliğine müracaat ederek, Kur'an aynasına vurarak ancak sözler peygamberimizin midir değil midir'i test edebileceğimizi, o itibarla Kur'an'a uyan sözler eğer peygamberimize de nispet ediliyorsa bu sözler onundur der, başımızın üzerinde taşır ve hayat pratiklerimizde onu örnek alırız. Ama bir söz eğer ya da bir uygulama eğer Kur'an'dan referans almıyor, dahası Kur'an'a aykırı bir duruş, bir boyut içeriyorsa bunun da peygamberimize ait olamayacağını söylüyoruz. Bu ikinciyi söylediğimizde işte sanki bu söz peygamberimize ait olsa bile bunu kabul etmiyorum şeklinde yorumlanıyor.
Ona rağmenmiş gibi. Sanki. Evet.
İşte böyle bir hani böyle diyen biri zaten Müslüman kalamaz. Dolayısıyla hani bir tezvirata işi dönüştürmenin bir alemi yok. Ben bu vesileyle bir daha söylüyorum. Ben Kadir Gecesi'ni iki bayram unsur olarak görürüm. Bir, vahyin insanlıkla buluşturulmasının bayramıdır, yıl dönümüdür bu gece. İki, Efendimiz Aleyhisselam'ın risaletle buluşturulmasının bayramıdır, yıl dönümüdür. Herhalde bu böyle sunulduğu zaman daha başka tezvirat denecek türden bir takım yaklaşımları insanlar beyinlerine bence misafir dahi etmesinler. Birileri bir şey diyorlarsa onların sözlerine de itibar etmesinler. Bunu kardeşlerimle paylaşmak istedim.
Evet, bu en azından ikinci demiş olduğunuz risalette buluşma vazifesini de aşmış olduk hocam.
Evet.
Bir problemimiz ya da bir derdimizin olmadığını da defaatle vurgulamış olduk. Hocam araya gitmeden bir 3 dakikamız var. Ama ben şunu da sormak istiyorum. Hani programın başında Rahman suresinden ayetler okudunuz ya.
Evet.
Bu hani ölçü ve denge unsurun üzerinde durdunuz.
Evet.
Bu ümmeten vasaten ifadesi de, yani orta halli ümmet olma ifadesi de bu ölçünün bir gereği değil midir? Yani bu geri gel ibadette ölçülü olma, dostlukta ölçülü olma, sizin yine sözünüzü hatırlıyorum. Hani sevdiği zaman ölçülü olma, düşmanına ölçülü olma. Hı-hı. Bu genel itibariyle herhalde hayatın bir kuralının denge ve ölçü üzerine olduğunu söylesek.
Güzel bir katkı oldu. Evet, Bakara suresinin 143. ayetinde Allah-u Teala bu ümmeti, bu son ümmeti vasat ümmet diye tarif ediyor. Ümmeti vasat, orta ümmet, dengeli ümmet ve bu ümmetin böyle isimlendirilmesinin sebebini de لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ diye veriyor. Yani insanlara şahitler olasınız. Yani insanlar sizi örnek alsınlar. Siz örnek bir topluluk olasınız diye dengeyi, orta halli olmanımızı Allah-u Teala bu ümmetin sıfatı olarak vermiştir. Buradan hareketle şunu söyleriz. Bu ümmet ifrat ve tefrite kapı aralamayan ümmet olsun. Bu ümmetin ayırıcı özelliği itidalden yana olmasıdır. Bizim ümmeti vasat kavramına getirebileceğimiz, daha akılda kalabilecek beyanımız bu ümmetin itidal üzere olmasını sağlamaktır. İtidal, farzlar ne kadarsa onlara tabi olmak, haramlar ne kadarsa onlardan kaçınma noktasında Allah'ın dediğini bir denge unsuru olarak kabul edip onun üzerinden bir yolculuk gerçekleştirmektir. Yoksa Hani günde 5 vakit namazı hani 5'ini kılarsan ifrat olur, hiç kılmazsan tefrit olur. Arada 3'te buluşalım demeye getirmiyoruz. Öyle bir evet. şey yok. Allah'ın dediği her şey itidal içeriklidir.
Bilir zaten.
Evet. O onları yerine getiren, o itidal içerikli prensipleri yerine getiren ümmete de ümmeti vasat denilir. Biz de o ümmeti vasat olmanın, yani orta dengeli ümmet olmanın çabası içerisinde hani bulunmalıyız.
Bazen uç meyiller oluyor ya hocam. Biliyorsunuz Hazreti Peygamber döneminde de işte ya Resulallah biz dünyadan elimizi eteğimizi çeksek, işte şu mağaraya gitsek, hiç insan içine karışmadan işte geceleri ibadetle geçirsek, gündüzleri oruç tutsak gibi bir takım böyle mailleri görünce işte Hazreti Peygamber'in biraz onlara tepki gösterdiği vesaire. Hani burada da belki bir denge unsuru değil mi? Yani ibadetlerde de olmayan şeyleri üzerine eklemek de bir problem olarak karşımıza çıkar herhalde.
Evet, olmayan şeyleri eklemek de bu karşımıza çıkar. Bunun yerini iyi belirlemek lazım. Bu bazen olan şeyleri kırpmaya evrilebiliyor. Buna rıza gösteremeyiz. Allah ne dediyse Allah'ın dediğine kanaatkar olmak. Eyvallah. Allah'ın dediğiyle ikna olmaktır Müslümana düşen görev. Ve bilmelidir ki Allah'ın dediği şeyler orta şeylerdir, dengeli şeylerdir, itidalli şeylerdir. İyidir, doğrudur, yapılabilirdir ve yararlıdır. Buna inanırsa insanlar Allah'ın emirlerini yerine getirmiş olurlar. İtidalden saparsa insanoğlu, mesela günün 24 saatini belli ritüellerle yerine getirmek gibi bir çabanın içerisine girerse biri bunu başaramaz. Nafile dediğimiz ekstra ibadetleri yaparak kendini bitap düşürüp sonra da bir süre sonra o nafile denen ibadetleri farzların önüne geçirecek şekilde işte bir takım işte kandil gecelerini böyle aslında olmayan o geceleri abartarak dinin 365 güne hitap eden yönünü birkaç geceye indirgeyip sığdırıp sonra o gecenin sabahında namazı kılmayan, öğlesine doğru haramlarla iç içe olan, akşamına doğru bir sürü efendim yasaklarla dolu bir hayatı geçirmek, bir önceki gece yaptığı bazı nafile ibadetlerin onun ömrünün tamamını kuşatacak şekilde, hatta Allah'tan alacaklı olacağın olduğunu düşünecek şekilde bir aldanmaya işi götürebilir. Yoksa kimsenin herhangi bir gece yapıp ettiği ibadetleri niye yapıp ettiğini sorguluyor değiliz. Ama kimse Allah'a din öğretmesin. Din Allah'ın emrettiği ve Resulullah'ın yaşadığından ibarettir. Ona kanaatkar olmayıp da Allah'a din öğretmek bir insanın din sınırlarını aşmasına kapı aralayabilir ki bu bir Müslümana asla yakışmaz.
Hocam teşekkür ediyorum. Araya gidelim. İkinci bölümde de Kadir Gecesi ile ilgili konuşmaya devam edelim. Efendim kısa bir ara karşınızda olacağız tekrar. Efendim karşınızdayız tekrar. Profesör Doktor Mehmet Okuyan bizlerle. Hocam ilk bölümde biraz Kadir Gecesi'nden, biraz orta halli olmaktan, ölçüden ve dengeden bahsettik.
Çünkü Kadir kelimesinin anlamı bu.
Evet, kökünden kaynaklı olarak. Evet. Dördüncü ayete değineceğim demiştiniz. Dördüncü ayetteki özellikle en temel mesaj ve vurgulardan biri, yani bu geceyi tek bir geceye hasretmeyerek hayatın geneline yaymamız gerektiğiyle alakalı bazı parametreler taşıyor demiştiniz. Evet. Dördüncü ayette kalmıştık hocam.
Şimdi tabii bu Kadir Gecesi ile ilgili Kadir Suresi okunuyor. Sürekli herkes de onu tekrarlamayı gece ile ilişkili bir kıymet olarak uyguluyor. Benim için de bu kıymetlidir elbette. Doğru yapılıyor yani. Bu yapılan yanlış değildir. Fakat biraz daha ayetlere yakından bakıldığında hani bunu bir geceye indirgeyip böyle hani dilimin de oraya varmasını istemiyorum ama hani böyle bunu bir piyangoya dönüştürüp evet. böyle hani bu geceyi yakaladık tamam bu gece bitti filan, öyle değil. Mesele öyle değil. Bu gece evet bin aydan daha hayırlıdır. Niye bin aydan daha hayırlıdır? Çünkü bu gece indirilmeye başlanan kitap hayatın kodlarını öğretmektedir. O gece, ne oldu o gece? O gecenin ne olduğunu vaktimiz kalırsa Necm suresinden bazı ayetleri hatırlatarak kardeşlerime aktarmak istiyorum. Yaşanan yani fiili olarak yaşanan neydi o gece? O Kadir suresinde anlatılmaz o. O Necm suresinde anlatılır. Oraya değineceğim. Şimdi burada Kadir suresinde diyor ki Allah-u Teala biz o Kur'an'ı o kıymet gecesinde indirdik. Sen o kıymet gecesinin ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? İşte o kıymet gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bin ay bir insan hayatında 83 yıla tekabül eden bir zaman dilimidir. Yani aşağı yukarı bir insan ömrü gibi ortalama, bir insan ömrü gibi Kadir Gecesi'nin bir ömre bedel kıymet ifade ettiğini anlatıyor ama şimdi ondan sonra şimdi bunu 3 ayetin okuyup da son 2 ayetin okumamak olmaz. Şimdi öbür 4 ve 5. ayetleri okuyunca başka bir şey söylüyor Allah. Diyor ki tenezzelül melaiketü, melekler iner ve ruhu, ruh da iner fiyâ o gecede. Biizni Rabbihim, Rablerinin izniyle. Melekler ve ruh o gecede inerler Rablerinin izniyle. Min külli emrin selamun. Her işle ilgili bir esenlik müjdesi içerecek şekilde o gece inerler melekler ve ruh. Şimdi sen tabii çok iyi biliyorsun. Tenezzelu fiili bir işin bir defa olduğunu gösteren geçmiş zaman kalıbı değildir. Eğer geçmiş zaman kalıbı olsaydı bu tenezzelet olacaktı. Kural zorunlu yani bu. Tenezzelet olacaktı. Tenezzelet olmadığı tenezzelü şeklinde gelince bu geniş zamandır. Bunun açılımı, tenezzelünün açılımı Fussilet suresinin 30. ayetinde tetenezzelü şeklinde verilir.
T ilavesiyle beraber.
Evet, orijinalinde vardır evet. Fakat aynı cinsten iki harf bazen lafızda, söylenmede, telaffuzda zorluk meydana getirdiği için bazen o harflerin biri düşürülür veya biri diğerine idgam edilir, şeddelenir, katılır, öyle ifade edilir. Burada düşürülmüş örnek var. Bunun aslı tetenezzelüdür. Yani inerler. Kim iniyor? Melekler iniyorlar. Ve ruh iniyor o gecede. Şimdi bu inişin bir süreklilik arz ettiğini ifade edersek ki öyle etmemiz lazım. Bunun peygamberimizin yaşadığı dönemde 23 yıl devam ettiğini ayetin bize söylemek istediğini kabul ederiz.
Geniş zaman anlamıyla aldığımız için.
Evet. Evet, tenezzelu diye ifade yer aldığı için bu zaten geniş zamandır. Dolayısıyla bu iş peygamberimizin bu gece yani 610 yılındaki Kadir Gecesi melekler ve ruh ona inmeye başladı. Peki bir defa mı indi? Hayır, bir defa değil işte. Bu inişin devam edeceğini ona Allah-u Teala müjdeliyor bir anlamda. Bu peygamberimizin hayatıyla ilişkili ise 23 sene devam etti bu. Fakat burada bir şey daha var. O da şu. Tenezzelül melaiketü ve ruhu fiha. Şimdi bu fiha'daki ha zamiri kendinden önceki kelimelere gidecek.
Evet.
Bu ya Leyletül Kadir ifadesindeki leyle kelimesine gidecek.
Dişi olduğu için.
Evet. Yahut da buna daha yakın olan el melaike kelimesine gidecek. Evet. Dilde kural eğer bir zamir kendinden önceki iki kelimeyi görebiliyorsa kural onu zamire yakın olan kelimeye götürmektir.
Evet.
Eğer uzağına götürüyorsanız bir delil bulmanız lazım.
Karine lazım.
Evet, hocam. Bir karine lazım.
Yoksa yakın olan anlama zamiri döndürmemiz gerekir.
Gerekir. Kural bu.
Evet.
Şimdi burada bunu yakın kelimeye götürelim. O zaman şöyle oluyor. Tenezzelül melaketü, melekler inerler. Şimdi melekler inerler ifadesinde melekler zaten Cebrail aleyhisselamı da içeren bir
Doğru, kapsıyor.
Bütüncül bir ifade. Peki verruhuya Cebrail diyenler niye o manayı veriyor? Meleklerin içinde Cebrail aleyhisselam olsa bile vahiy getiren melek o olduğu için özelliğine binaen ayrıca ona bir gönderme yapıldığı kabul edilir. Bu yanlış değildir, doğrudur. Ama ben şimdi başka bir şey söylüyorum. Diyorum ki buradaki ruh kelimesi ille de Cebrail aleyhisselam olarak anlaşılmak zorunda değildir. Çünkü Şura suresinin 52. ayetinde Allah-u Teala Kur'an'a ruh demiştir. Evet. Ve kezalike evhayna ileyke ruhen min emrine. Katımızdan sana bir ruh indirdik
diyor. Hatta biz o yüzden Kur'an diridir, okuyanın da diriticidir. İnsan hayat bulur Kur'an'la. Yani çölleşmiş olan yürekler Kur'an'ın ruh sıfatıyla beraber yeşermeye başlarlar. Daha hep dersiniz. Tabii. Sizler de hep dersiniz.
Oradan hareketle. Yani o kelime Kur'an'ın isimlerinden biridir. Peki onu buraya uyarlasak ne olur? Tenezzelül melâketü. Melekler inerler. Ve ruhu fiha dedim ya, ha zamirini yakına götürmek lazım. Yani meleklere. Yani o zaman şöyle olur. Melekler içlerinde ruh, yani vahiy varken inerler. Bunun içinde Cebrail aleyhisselam da vardır. Dolayısıyla meleklerin seremonik bir inişle vahyi peygamberimize getirdiği, getirmeye devam edeceği müjdelenmiş olur. Bu Efendimiz hayatıyla alakalı 23 senelik zamanı kapsayan bir iştir. Geliş gayesi Allah'ın izniyle her işin selamet oluşturacak bir mahiyetinin bulunduğunu bu kitap bize öğretiyor. Bu ayetlerin özellikle 4. ayetin son bölümüyle 5. ayetin bir bölümü açıklamalı olarak Duhan suresinde anlatılır. Yani orada leyle-i mübareke der. Oradaki leyle-i mübarek, yani bereket kaynağı gece ifadesinden maksat Kadir gecesidir. Yani Duhan suresinin ilk ayetlerinde anlatılan gece ile Kadir suresinde anlatılan gece aynı gecedir.
Ayetler ne güzel birbirini tefsir edip açıklayacağım, evet, değil mi? Yani insan bu Kur'an'ın insicamı karşısında hayretini gizleyemiyor yani.
Tabii. Rabbimiz... Subhanallah demesi lazım. Yasin. Allahu Ekber demesi lazım.
Gerçekten yani. Öyle.
Şimdi ayetleri birbiriyle buluşturarak okuduğunuz zaman orada bir cümle halinde geçen bir ifadenin başka yerde birkaç ayetlik bir açılıma tabi tutulduğunu görürsünüz. Dolayısıyla bu gece, yani Kadir gecesi, okunması gereken Kur'an metinlerinden biri Kadir suresidir. Bir diğeri Duhan suresinin ilk ayetleridir. Yani ilk 6 ayetidir. Bir diğeri ise Necm suresinin ilk 12 ayetidir.
Evet.
Bu 3 Kur'an metninin bu gecede okunması gerekiyor. Çünkü vahyin insanlıkla buluşturulmasının amacına gönderme yapıyor Duhan ve Kadir suresindeki ayet-i kerimeler. Şimdi tetenezzelu ve bu suredeki tenezzelu kalıbı aslında inişin bir süreç halinde olduğunu gösteriyor.
Tek seferde değil.
Değil. Bir süreç
parça halinde. Parça parça süreç halinde.
Evet. Peygamberimizin hayatında en az 23 sene sürdü. Kaç defa geldiğini onu peygamberimiz bilir. Biz bilemeyiz. Şimdi biz program başına dedik ki bu geceyi dün ve yarınki gecelerden ayrıcalıklı kılan şey gecede vahyin indirilmesidir. O zaman madem ki meleklerin inişinin de devam ettiği bir süreç halinde olduğu metin kaynaklı olarak bize bildiriliyor, o zaman biz kendi Kadir zamanlarımızı belirleyebiliriz. Bizim Kadir saniyelerimiz, Kadir dakikalarımız, Kadir saatlerimiz, Kadir günlerimiz, Kadir gecelerimiz, Kadir haftalarımız, Kadir aylarımız, Kadir yıllarımız, yani Kadir'le anılacak bir ömrümüz olabilir. Bunu bize sağlayacak olan şey Kur'an'la buluşma pratiğimizdir. Bu kitabı anlayarak okuduğumuz zaman bu kitap o gece inmeye başladı demek, siz de bu kitabı kendi hayatınıza indirin demektir. Bu kitap bizim hayatımıza inerse bu kitabın o canlı mana akışı, anlam akışı bizim için de devam edecektir. Bakın, çok iddialı bir şey söylemek istiyorum. Çok iddialıyım bu konuda. İddiam şu: bir Müslüman şu kitabı iyiden iyiye anlayarak okur ve yaşarsa muttaki olur. Onun muttaki olmasının başka yolu yok, başka çaresi yok. Bir insanı muttaki yapacak olan şey bu kitabı anlayarak okuması ve yaşamasıdır. Bir. İki, bunun bize görev olarak verildiğinin delili de En'am suresi 155. ayettir. Eğer bir Müslüman bu kitaba tabi olur, bu kitabın dediği gibi yaşar da muttaki olmayı başarırsa, o zaman Enfal suresi 29. ayetteki müjde onun için gerçekleşir. O ayetteki müjde, siz Allah'a karşı muttaki olmayı becerirseniz Allah sizin için bir Furkan yaratır.
Harika.
Ha, Allah'ın bizim için Furkan yaratması bir müjdedir, bir vaattir. Bunun gerçekleşmesinin mümkün olduğu ayetlerdeki beyanlardan anlaşılıyor. Furkan, el takısı başında olduğu kullanımlarda Kur'an demektir ya da Hazreti Musa'ya ve Hazreti Harun'a verilen ilahi mesaj içinde kullanılır. Ama bizim için bu Kur'an'dır. Bu şu demektir. Bir adı da Furkan olan Kur'an. Bu adıyla doğruyu yanlıştan ayırt eden, din adına neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ortaya koyan metin demektir. Furkan o anlamı. Farkındalık oluşturan metin demektir. Farkındalık oluşturan bu metinle muhatap olduğunuz zaman buna tabi olup muttaki olmayı başarırsanız Allah sizin için bir Furkan daha yaratır diyor. Bu Furkan cinsinden bir Furkan. Yani bu kitabın bir adı El Furkan olduğu için siz bu kitabın dediği gibi yaşarsanız bu kitabın istediği doğrultuda bir farkındalık sahibi kılınırsınız.
Bu hani böyle yeni karşılaştığımız olaylarda hocam bazen şey deriz ya, yani ben aslında bilmiyordum ama bu böyle bir görüş olduğunu böyle tahmin ediyordum. Sonradan gerçekten de Kur'an'da bunun böyle olduğunu gördüm. Hı hı. Böyle bazı insan kendi hayatından da farkındalıklar şey yapıyor. Bir de hocam bu Kur'an'la özellikle haşır neşir olduğumuzda, Kur'an'ın kavramlarının ve kelimeleri biz zihnimizde döndürmeye başladığımızda, hı hı, ister istemez Rabbimizin kullanmış olduğu kavram ve kelimeler zihnimize döndükçe belirli bir süre sonra da hayata da biraz öyle bakmıyor muyuz? Hani bu Hazreti Peygamber'in müminin ferasetinden sakının, o Kur'an'ın nuruyla bakar. O bakışın arkasındaki mekanizma, zihin zaten Rabbimizin kelamının kelimeleri oluşturuyorsa dimağımızı, bunun karşılığı olacaktır herhalde değil mi? Hani işte değişmez denen insanlar vardır hocam. Bir bakmışsınız, oturuşu değişmiş, yemek yemesi değişmiş, konuşma tarzı değişmiş, söylemler değişmiş, jargonu değişmiş hocam. Böyle tabii, bir tabii müjde oluyor herhalde.
Elbette. Kur'an-ı Kerim böyle ölü bir kitap değildir. Kur'an-ı Kerim öldürücü bir kitap da değildir. Kur'an-ı Kerim canlı bir kitaptır ve canlandıran bir kitaptır. Hatta şeyde diyor ki Yasin suresi 60. ayette, yani لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ 70. ayette hayatta olanları uyarsın. Yani bu bir anlamda hayat vermek gibi bir boyutu içerir. Enfal suresi 24. ayette de Allah-u Teala'nın davetinin bizden icabet istediği konunun aslında bizi diriltecek olan vahye davet olduğunu ortaya koyar. Enfal suresi 24. ayet. Bu kitap bir insanı durduğu yerde durdurmaz. Bakın şimdi tam bununla alakalı bir ayet okuyayım kardeşlerime. Ali İmran suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki surenin 179. ayetinde Estağfirullah. Mâ kânallâhu liyezerel müminîn alâ mâ entüm aleyhi. Allah müminleri bulunduğunuz bu hal üzere bırakmaz. Ne olur, ne zamana kadar bırakmaz? Hatta yebizel habise minettayyibi. Çirkin, kötü, pis, zararlı olan şeyleri temiz, iyi, doğru ve faydalı olan şeylerden ayırt edinceye kadar. Yani inancınızda bir arınma olacaktır, değişme olacaktır. Uygulamalarınızda değişme olacaktır, duygularınızda değişme olacaktır. Kur'an değiştirici, dönüştürücü, devrimci bir kitaptır.
O yüzden pasif demediniz,
evet,
canlı dediniz.
Evet.
Yani özne aynı zamanda.
Evet, bu kitap kendisi öznedir, sahibini de özne olsun diye inşa eder. Bu kitap insanları nesneleştirmez. Bu kitap şahsiyetli insan meydana getirmeyi ve onda Allah'ın arzu ettiği değişim, hem düşüncede, hem söylemde, hem eylemde, hayatın akışı içerisinde insanı insan yapan değerler her neyse, bu kitap o değerlere mutlaka bir çeşit gönderme yapar ve bu değerlerin insanı değiştirmesini vaat eder. Âl-i İmrân suresi 179. ayette. Benzer şekilde Ra'd suresi 11. ayette de der ki, Allah bir topluluk, onu oluşturan fertler kendilerini değiştirinceye kadar Allah o toplumu dönüştürmez diyor.
O zaman değişim ve dönüşüm önce bireyde başlayacak. Tabii. Hocam, değil mi? Kendimizi, evet, biz değiştirmediğimiz sürece Allah'ın toplumu değiştirmesini beklemeyeceğiz.
Beklemeyeceğiz. Şimdi bugün, bu gece insanların Kur'an'la olan irtibatı, diyaloğu, Kur'an'ın değiştirici ve dönüştürücü misyonuna kapı aralayacak şekilde olmalıdır. Yani Kur'an'ı okuduğunuz zaman onu okumadanki halinizle okuduktan sonraki haliniz arasında fark olmuyorsa okumuyorsunuz demektir. Yani Kur'an sizde bir şeyleri mutlaka değiştirir. Hayata bakışınız değişir. Eşya ile ilişkiniz değişir. Artık Allah var ve anlam vardır dersiniz ve her şeyle ilişkinizi Allah'ın şahitliğinde ve onun istediği gibi icra etmeye, gerçekleştirmeye gayret edersiniz. Yunus suresi 61. ayette Kur'an'ın her bir buyruğunun hayat pratikleriyle bir çeşit ilişkili olduğunu haber verir. Yani her ne işte olursan, her ne şey yapıyorsan ve onunla alakalı Kur'an'dan her neyi tilavet ediyorsan, Peygamberimize hitaben başlıyor. Sonra da siz hangi tür işleri yapıyorsanız bilin ki siz o işlere daldığınız zaman biz sizin şahitleriniziz. En küçük zerresinden en büyüğüne varıncaya kadar evrende ne varsa hepsi Allah'ın bir yasasında, apaçık yasasında kendine yer bulmuş demektir. Dolayısıyla hani bu kitapla irtibatı sahurunda, bu gecenin sahurunda bu kitap benim neyim olur sorusunu sorarak başlatmak lazım. Ya bu kitapla bizim irtibatımız nasıl olacak yani? Bu değiştiriyor mu yoksa durduğu yerden mi bırakıyor? Yani eğer bu kitabın değiştirici ve dönüştürücü misyonu mutlak doğru değilse, tarihin içerisindeki bir takım ahlaksızlıkları noktasında en uç örneklerden birini oluşturan Mekkeli müşriklerin o insan haklarının yerlerde süründüğü, kadınların insandan bile sayılmadığı, ekonomik hayatta tefeciliğin ayyuka çıktığı, insan hak hürriyetlerinin, hatta yaşama hakkının bile hiç kimseye doğru dürüst tanınmadığı, belli elit çevrelerin bunu ellerinde tuttuğu, o korkunç cahiliye dönemindeki insanların önemli bir bölümü asr-ı saadetin yiğitleri diye tanıtılmıştır. Sahabiler böyle bir dönüşümü yaşamışlardır. O gün sahabileri pek çoğu vakti zamanında müşrik idiler. Oradan döndüler.
Eşkıyayı evliya yapan unsur Kur'an. Hocam evet, hala bugün de eğer varsa, değil mi? Bugün de biz aynı Kur'an'ı okuyoruz. O, evet, insanlar da aynı Kur'an'ı okuyorlardı aslında baktığımızda.
Tabii onlar şöyle okuyorlardı ama.
İşte onu,
onlar,
evet,
10 ayet 10 ayet okuyup anlayıp yaşıyorlardı. Sonra bir 10 ayete daha sırayı getiriyorlardı. Yani bu hayat, bu kitabın ayetleri bizim hayatımızda nereyi karşılıyor diye soru soruyorlar. Ayetleri hayat pratikleriyle buluşturmayı böyle hızlı bir şekilde gerçekleştirme gayretine de girmiyorlardı. Zaten bu kitabın indirilişinin 23 senelik bir zaman aralığına yayılmasının temel esprisi de budur. Dolayısıyla bu kitap bir anda indirilmedi. 23 yılda indirildi. Niye? Hayata okunsun diye, hayata dokunsun diye, hayatı dokusun diye bu, evet, kitap böyle peyderpey indirildi. Hani belki bir gecenin, yani bu gecenin, Kadir Gecesi'nin bize bırakmasını arzu edeceğimiz şey, bu kitapla normal, doğru, anlamlı ve bizim hayatımızda sonuç verecek, bizim hayatımızda değişimler meydana getirebilecek okumaları başlatmamıza vesile olsun diye. Hep öyle isterim. Böyle olursa ne olur? Hangi ayeti yaşarsanız, o ayeti yaşadığınız zaman sizin o ayet hayatınıza inmiştir demektir. O ayet size o zaman indi demektir. yaşamadığınız ayetler sadece inanç noktasında kalıyorsa bu bir iddiadır, slogandır. Onun hayat pratiklerine dönüştürülmesi ayetlerin size indirilmişliğini gösterir. Allah-u Teala bunu indirdi, bizden de şimdi bunu hayatımıza taşımamızı istiyor. Onun için Hira mağarasında Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam'la ilk vahiy alışında buluştuğunda Kur'an onu mağarada bırakmadı. Yani indirdi, aşağıya indi, yani şehre indi.
Bir daha çıktı mı?
Peygamber olduktan sonra, ilk vahiy aldıktan sonra bir daha çıktığına dair bir bilgimiz yok. Ama onu mağarada bırakmadığı çok kesin.
Kesin.
Şehre geldi ve hayata yavaş yavaş esaslarını okudu. Bu gece bizim de hani bir şeyler bizim de miladımız olsun istiyorsa insanlar, bu geceyi nasıl ihya etmeliyim? Tabii namaz kılana namaz kılma diyecek halimiz yok. Kıl. Tabii ki kılsın yani. Ama bilsin ki o namazında o yaptığı eylemleri namaz haline getiren şey o içindeki Kur'an metinleridir. O metinleri anlarsa, o metinlerin namaz dışında da onun hayatını dizayn etmek için gönderildiğini fark ederse, bu geceyle alakalı yapılması gereken en güzel şeyi Kur'an'ı anlayarak okuma seferberliğini başlatmasıyla gerçekleştirir. Gerisi bu gece başladı, bitti, tamam. Yarın bu geceden çok kopuk giderse, bir sonraki yılın Kadir Gecesi'ne kadar eğer hayatımızda anlamlı, görülebilir değişiklikler olmazsa, anlaşılır ki bu geceden alınması gereken ders yeterince alınmamış. Bir sene sonraya bırakıldı. Bu sene yaşamakta olup bir dahaki sene yaşamayacak olan insanlar böyle bir fırsatı bir daha ele geçiremeyeceklerdir. Kur'an'la diyalogumuz bir gecelik buluşmadan değil, bir ömürlük tanışık ve barışık olmaya dayalı bir yaşantıyla sürerse Kadir Gecesi ancak o zaman ihya edilmiş ve Kadir Gecesi o zaman bizim hayatımızı inşa etmeye başlamış demektir. Ancak böyle olursa çok anlamlı, çok faydalı, çok feyizli ve insan hayatını değiştirici, dönüştürücü bir mahiyeti bizim hayatımıza kazandırmış olur diye ifade ederim.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Tam da vaktimizin sonuna gelmiştik. Güzel yüreğinize sağlık olsun. Kur'an'la dolu zihninize sağlık olsun hocam. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Allah razı olsun kardeşlerime. Hayırla yaşayacakları bir ömür diliyorum.
Amin. Efendim ne güzel duayla bitiriyoruz değil mi? Evet, Profesör Doktor Mehmet Okuyan bizlerleydi. Yarın yine muhakemede görüşmek üzere. Selametle.